Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 10. ayrım, sayfa 100. Rose. İki genç kadın koca bir çiçek yığını altında gömülü kalmışlardı sanki. Büyük bir vazoya benzeyen arabada baş başaydılar. Karşılarındaki kanepede beyaz, ipek kumaşla kaplı sepetler Nis menekşesiyle dolup taşıyordu. Bacakları dizene kadar saran ayıp pöstekisi, kurdelelerle bağlanmış gül, mimoza, papatya ve portakal çiçekleriyle örtülüydü. Bütün bu renk ve koku cümbüşü arasında biri mor, öteki mavi elbiseli iki güzel kadın kaybolmuşlardı. Arabacının kamçısı ve atların koşumları laleyle, tekerlekler rezede çiçekleriyle süslenmiş, buketlerle kaplı iki fener, garip bir masal hayvanının gözlerine benzemişti. Taşıt, çevresinde yine çiçek ve kadınlarla dolu öbür arabalarla Antibes sokaklarından geçerek kayboldu. Cannes'da çiçek bayramı başlamıştı. Poncieri Caddesi, çiçek savaşının merkeziydi. Süslü arabalar iki sıra halinde durmadan gidip geliyor, içindekiler birbirlerine renkli mermilere benzeyen çiçekler atıyorlardı. Bunlar bazen hedeflerini buluyor, hedefi şaşanlar ise içinde sokak çocuklarının yuvarlandığı tozlar arasında kaybolup gidiyordu. Kaldırımlar kalabalıktan dolup taşmaktaydı. Polisler varlıklı insanların bu parlak gösterisini seyreden meraklı halkı uzakta tutmak için itip kakıyorlardı. Arabalarda birbirlerini tanıyanlar türlü şakalarla bağırışıyor, güller atarak savaşıyorlardı. İçi şeytan gibi kıpkırmızı elbiseler giymiş güzel kadınlarla dolu bir araba geniş ilgi topluyor, Kral 4. Henry'ye benzeyen bir adam uzun bir lastik kablonun ucuna bağlı buketi büyük bir güçle kadınlara fırlatıyor, güzeller korkuyla haykırırken buket lastiğin etkisiyle yine hızla sahibine dönüveriyordu. İki güzel kadın da savaşa katılmışlar, durmadan mermi tüketiyor ve yine durmadan bombardımana tutuluyorlardı. Yarım saat sonra bu neşeli çarpışmadan yorulup arabacıya Juan Körfezi kıyısına sürmesini emrettiler. Güneş, esteral ardından batıyor, kırmızı zemin üzerinde yükselen dağ dorukları doyulmaz bir görüntü yaratıyordu. Ufka çarşaf gibi uzanan deniz üzerinde körfez boyunca demirlemiş gemiler, tüy benzeri direkleri, alevli gözleri andıran ışıklarıyla birer masal yaratığı gibi duruyordu. İki kadın susmuş, düşüncelere dalmışlardı. Biri sessizliği bozarak arkadaşına döndü. Bazı akşamlar hayatı ne kadar zevklendirip güzelleştiriyor değil mi Margot? Evet, haklısın ama eksik yanı da yok değil. Ne gibi? Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Öyle ama bedenimizi saran bu mutluluğun yanı sıra kalplerimiz ne durumda biliyor musun? Aşk mı demek istiyorsun yoksa? Evet. Bir süre daha sustuktan sonra adı Margaret olan devam etti. Aşk olmadan hayat bana taşınmaz gibi geliyor. Aşka şiddetle ihtiyacım var. Bir köpeği sevmek bile bana güç verir. Herhalde sen de aynı duyguların etkisindesin Simon. Hayır cicim, ben herhangi biri tarafından sevilmeyi, hiç sevilmemeyi tercih ederim söz gelişi. Bir an durdu, kendisini sevebilecek bir kimsenin adını bulmaya çalıştı. Çevresine bakınırken gözü arabacının ceket yırtmacı üzerine dikili iki parlak düğmeye takıldı, gülerek devam etti. Arabacım tarafından sevilmiş olmanın hoşuma gidebileceğini sanıyor musun? Margot yorgun bir gülümseme ve hafif bir sesle karşılık verdi. Oh, inan ki çevredeki erkek hizmetkarlardan biri tarafından sevilmek çok eğlenceli bir şey. 2-3 defa geldi başıma. Öyle garip bakışlarla izlerler ki seni, katılırsın gülmekten. Tabii bu gibi durumlarda hareketlere çok dikkat etmek gerekir. Eninde sonunda kapı dışarı edildikleri zaman kimseye anlatacak şeyleri olmamalıdır. Simon bu sözleri ilgiyle dinledikten sonra cevapladı. Hayır, oda uşağının kalbine girmek benim için çok yetersiz. Bu gibi olayları nasıl sezdiğini anlatır mısın? Öbür erkekler arasında zekâca geri olanlar aşık olduklarında ne hale geliyorlarsa bunlar da öyle oluyorlar. Beni seven erkeklerin aptal olabileceklerine ihtimal vermiyorum. İyice budala oluyorlar cicim, konuşamıyor, karşılık veremiyor, anlayamıyorlar. Peki, hizmetkarlarından biri tarafından sevilince ne duyuyorsun, duygulanıyor musun, hoşuna gidiyor mu? Duygulanmak mı? Hayır, hoşa gitmek. Evet, biraz. İnsan biri tarafından sevilince daima hoşuna gider. Ah, böyle deme Margot. Evet cicim, şimdi dinle bak. Sana başımdan geçen garip bir hikaye anlatacağım. Böyle bir durumun ne kadar ilginç olabileceğini göreceksin. 4 yıl önceydi, oda hizmetçisiz kalmıştım. Başvuranlar arasında 4-5 tanesini denemiş, hiçbirini beğenmemiştim. Tam umudumu yitiriyordum ki gazetede bir ilan gördüm. Dikiş, nakış ve makyaj bilen, iyi referanslara sahip, üstelik İngilizce konuşan bir kız oda hizmetçiliği arıyordu. Belirtilen adrese yazdım, ertesi gün geldi. Uzun boylu, zayıf, solgun tenli, mahcup görünüşlü bir kızdı. Gerçekten güzel, iri kara gözleri vardı. İlk görüşte hoşuma gitmişti. Referanslarını istedim. Lady Rimwell'in yanında 10 yıl çalıştığını belirten İngilizce bir belge gösterdi. Belgeye bakılırsa kız, yurdu olan Fransa'ya dönmek üzere işinden kendi isteğiyle ayrılmıştı. Hemen aldım, o gün işe başlattım. Adı Rose'du. Aradan bir ay geçtikten sonra artık hayranı olmuştum kızın. Olağanüstü bir yaratık, bir mucize, bir mücevherdi. Makyaj ve saç düzeltme işini büyük bir ustalıkla yapıyor, şapka süslemesinden tut, elbiselerin ayrıntılarına kadar gösterdiği anlayış modacılara taş çıkartıyordu. Hayretler içindeydim ve hizmetçi kullandığım sürece hiçbir zaman böylesine rahat etmemiştim. İnanılmaz bir el çabukluğuyla giydiriyordu beni. Hizmetçilerin o sevimsiz el ya da parmak değdirişlerinden eser yoktu. Bu mahcup görünüşlü kızın hiç konuşmadan yalnızca hafif kızarak benimle baştan ayağa kadar uğraşması yüzünden tatlı bir tembelliğe alışmıştım. Banyodan çıktığımda divana uzanıyor, çıplak vücudumu ovması ve masaj yapması için kendimi usta ellerine bırakıyordum. Artık hizmetçi gibi değil, bir tür arkadaş gibi davranıyordum kıza. Bir sabah kapı uşağım esrarlı bir tavırla benimle konuşmak istediğini bildirdi. Eski bir askerdi, kocamın subaylığı çağında emir erliğini yapmıştı. Şaşkın bir halde konuşmaya güçlükle başladı. Mahalle karakolu komiseri sizi görmek istiyor efendim. Ne istermiş? Evi aramalarına izin vermenizi. Yararlı bir örgüt olmasına rağmen polisi hiç sevmem. Biraz kızmış, bozulmuştum. Neden arayacaklarmış? Hangi amaçla? İzin vermem böyle bir şeye. Söylediğine bakılırsa bir suçlu gizleniyormuş burada. Hiddetten titreyerek komiseri çağırmasını buyurdum. Komiser ciddi görünüşlü, göğsünde onur nişanı taşıyan bir adamdı. Özür diledikten sonra hizmetkarlarım arasında bir suçlunun bulunduğunu söyledi. O da hizmetkarlarım konusunda her türlü garantiyi verebileceğimi bildirdim ve adlarını saydım teker teker. Kapıcımız Pierre Courtin, eski bir asker. Aradığımız o değil. Babamın emektar çiftçilerinden birinin oğlu olan arabacımız Francis Pingao. O da değil. Tanıdığımız bir köycünün oğlu olan at uşağı. Değil. Görüyorsunuz bayım, galiba yanıldınız. Affedersiniz sayın bayan, yanılmadığıma eminim. Bu sabıkalı suçlu hizmetkarlarınız arasında emrediniz, hepsi de burada toplansın. Önce kabul etmedim bu isteği, sonra hizmetkarların salona gelmesini buyurdum. Komiser onları kısa bir bakışla süzdükten sonra, "Hepsi burada değil," dedi. "Özür dilerim sayın bayım, kala kala bir oda hizmetçim kalıyor, onu da herhalde azgın bir sabıkalı olmakla suçlayamazsınız." Görebilir miyim onu da? Pek tabii. Zili çaldım, Rose girdi içeri. Ve aynı anda komiser, kapı dışında olduklarını sonradan anladım, iki adama işaret verdi. Adamlar hemen kızcağızı saldırıp yakaladılar ve kelepçe taktılar. Savunmak için yerimden deli gibi fırladım, komiser beni göğüsledi. Sayın bayan, hizmetçiniz aslında Jean-Nicolas Le Capet adlı bir adamdır. Ve 1879 yılında bir kızın ırzına geçtikten sonra öldürmek suçuyla önce ölüm cezasına çarptırılmış, cezası hapse çevrildikten sonra da cezaevinden kaçmıştır. 4 aydan bu yana bütün Fransız polisi bu adamı arıyor. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. İnanmak istememiştim. Komiser gülerek devam etti. Size bir delil gösterelim isterseniz. Sağ kolu dövmelidir. Ve sıvanan kumaşın altından dövmeli kol gözükmüştü. Komiser konuşuyordu. Suçlamamızı doğrulayacak vücut yapısına ait öbür ayrıntıları görmek istemezsiniz sanırım. Ve o da hizmetçim götürüldü. İnanır mısın? Garip bir duygunun altında ezilmiş, manen yıkılıp kalmıştım. Bu ne kandırılıp gülünç düşürülmekten, budala yerine konmaktan gelen hiddet, ne bir erkek tarafından soyulup giydirilmek, okşanmak ve ovulmuş olmaktan doğan bir utançtı. Bu, evet bu, derin ama çok derin bir aşağılık duygusuydu. Bir kadına özgü aşağılık duygusu. Anlayabiliyor musun? Hayır, tam anlayamadım. Bak, bir defa düşün. Irza geçmekten mahkum bir genç adam ve yani ırzına geçirilen bir dişi ve ben. Beni aşağılık duygusuna iten durum. Görüyor musun? Kavrayabildin mi? Margot karşılık vermedi. Gözleri kadınlara özgü o esrarlı Sphinx bakışıyla arabacının ceket yırpacında parıldayan iki düğmeye takılmıştı. Sahte mücevherler. May Dantin genç kızla dairesindeki müdürlerinden birinin evinde düzenlenen toplantıda tanışmış, görür görmez de abayı yakmıştı. Kız taşrada görevli bir vergi memurunun tek çocuğuydu. Babası ölünce anne yetişkin çağa gelen kızını alarak Paris'e göçmüş, kızın iyi bir evlenme yapmasını sağlamak amacıyla varlıklı çevrelere girmeyi düşünmüştü. Ana ve kızı yoksun ama onurlu insanlardı. Hele kız, pek çok genç adamın hayatı boyunca beraber olmayı hayal ettiği erdemli tiplerdendi. Tertemiz, iddiasız güzelliği yanında dudaklarına yayılan belli belirsiz gülümsemesi, yumuşak yüreğinin aynasıydı sanki. Tanıyanlar, izlenimlerinin daima olumlu olduğunu söylüyor ve şu sözleri ekliyorlardı. Onunla evlenecek kişi çok mutludur çünkü daha iyisini bulamaz. O çağlarda 3500 frank yıllık gelirle İçişleri Bakanlığı'nda yüksek bir memur olan Bay Lantin kızı annesinden isteyip evlendi. Gerçekten de olağanüstü mutlu bir evlilik hayatı başlamıştı. Karısı ev yönetiminde öylesine tutumlu ve düzenliydi ki Bay Lantin hiç sıkıntı çekmiyordu. Ayrıca kocasına karşı davranışında sürekli bir tatlılık, zarafet ve ilgi vardı. Adam tanıdığı ilk günlerden daha derin bir aşkla seviyordu karısını. Yalnız hoş görmediği iki merakı vardı kadının. Tiyatro ve sahte mücevher. Aynı şekilde memur eşleri olan birkaç arkadaş ona hemen her oyunun ilk gecesi için bilet buluyorlardı. Ve karısı, bütün gün yorgun düşen Bay Lantin'i zorla sürüklüyordu bu oyunlara. Adamcağız daha sonraları bir teklifte bulundu ona. Kendisi tiyatroya arkadaşlarıyla birlikte gidebilir, oyun bittikten sonra yine onlar tarafından eve bırakılabilirdi. Karısı bu düşünceyi önce kabul etmek istemedi, sonunda razı olunca Bay Lantin gerçekten pek sevindi. Tiyatro sevgisi, kadında giyim kuşamı konusunda da bir merak uyandırmıştı. Yalın ama zevkli giyinişine ek olarak kulaklarına pırlanta gibi duran taşlarla bezenmiş küpeler, boynuna sahte inci gerdanlıklar, koluna bilezikler ve başına değerli taşlarla süslenmişe benzeyen taçlar takıyordu. Bu alışkanlığı pek de onaylamayan koca ara sıra şöyle diyordu karısına. Sevgilim, gerçek mücevherleri takamayanlar, bütün bunlardan çok daha değerli olan kendi güzellik ve incelikleriyle yetinseler daha iyi etmezler mi? Kadın bu sözlere gülüyor ve şu sözlerle karşılık veriyordu. Bana zevk veren bu merakımı ayıplama lütfen. Evet, belki hakkım var ama ne yapayım ki hoşlanıyorum. Gerçek mücevherlere sahip bulunsaydım çok mutlu olurdum. Sonra inci gerdanlıkları okşuyor, sahte taşları seyrediyor ve ekliyordu. Şunlara bak, ne güzel değil mi? Gerçek olduklarına kolaylıkla inanabilir insan. Ve koca gülüyordu. Bir çingene kadının zevki var sende. Bazı geceler şömine başına oturduklarında karısı, Bay Nanti'nin oyuncak adını verdiği deri kaplı kutuyu getirip çay masasına koyarak kapağını açıyor, içindekileri olağanüstü bir ilgi, adeta gizli bir tutkuyla seyrediyordu. Sonra bir inci gerdanlığı kocasının boynuna dolayıp, ''Ne gülünç oluyorsun!'' diye bağırarak kahkahalar atıyordu. Kadın bir kış gecesi operadan titreyerek döndü, ertesi gün şiddetli öksürüklerle sarsılmaya başladı, bir hafta sonra da zatürreden öldü. Bay Lantin eşini mezarlığa kadar güçlükle izleyebildi, acısı sınırsızdı. Saçları bir ay içinde bembeyaz olmuştu. Sabahtan akşama kadar ağlıyor, karısının sesini, gülüşünü, güzelliğini düşündükçe yüreği parçalanıyordu. Zaman acısını dindirememişti. Büroda arkadaşları işe ara verip dünya olaylarından konuşmaya koyulsalar, yüzü soluyor, gözleri doluyor, hıçkırıkları duyuluyordu. Gecelerini ve tatil günlerini karısı öldükten sonra onun hiç dokunmadığı odasında geçiriyordu. Mobilya ve elbiseler bıraktığı gibi duruyordu. Kısa süre sonra para sıkıntısı başlamıştı. Adamın elinde bütün ihtiyaçlarını rahatça karşılayan geliri artık yetmiyor, onun sofrayı en seçkin şaraplar ve az bulunur yiyeceklerle nasıl donatabildiğini kendi kendine soruyordu. Borca girmeye, yeni bir gelir kaynağı düşünmeye başlamıştı. Ay sonlarında parası kalmadığını görünce bazı şeyler satmaya karar verdi. Aklına karısının oyuncak kutusu geldi. Kutunun içindeki sahte mücevherleri hiçbir zaman sevmemişti. Karısının anısını gölgeleyen bu kutuyu her gün karşısında görmek istemiyordu. Kadının hastalandığı güne kadar hemen her hafta alıp getirdiği sahte mücevherleri karıştırmaya başladı ve aralarından çok gösterişli olmasına karşılık ancak 7-8 frank edeceğine inandığı bir kolyeyi seçti, cebine atıp bakanlığa giden cadde üzerindeki kuyumculara yöneldi. Sonuçta birine girdi. Değersiz bir malı satmak zorunluluğunun verdiği utançla kekeledi. Şu gerdanlık ne der acaba? Kuyumcu gerdanlığı aldı, evirdi, çevirdi, inceledi, tarttı, büyüteçle baktı, öbür görevlileri çağırdı, bir şeyler fısıldadı, tezgaha bırakıp daha iyi tahmin için bir de uzaktan süzdü. Tam Bay Lantin mahcup bir durumda. Biliyorum, pek değerli bir şey değil diyeceği sırada konuştu. Bu malın değeri 12 ile 15 bin frank arasındadır. Bana nereden elde edildiğini bildirirseniz satın alabilirim. Bay Lantin'in gözleri ve ağzı açık kalmış, olan bitenden bir şey anlayamamıştı. Sonuçta güçlükle fısıldayabildi. Ne diyorsunuz, yanılmış olmayasınız? Bu şaşkınlığı başka türlü yorumlayan kuyumcu soğuk bir tavırla karşılık verdi. Eğer daha çok edeceğine inanıyorsanız öbür kuyumculara da gösterebilirsiniz. Tahminime göre değeri en çok 15 bin franktır ve eminim daha yüksek bir fiyat bulamayacak ve bana geleceksiniz. Bay Lantin gerdanlığı çekip aldı, daha sakin düşünebilmek için kendini caddeye attı. Önce gülmeye sonra düşünmeye koyuldu. Eşek herif, bir de kuyumcu olacak, sahteyle gerçeği bile ayırmaktan aciz. Paix Caddesi'nde başka bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu gerdanını görür görmez eliyle alnına vurup bağırdı. Tanrım, tanıyorum bu malı. Benim dükkanımdan satıldı. Hem de 25 bine sattım. 18 bine alırım. Ancak yasa gereğince ona nasıl sahip olduğunuzu bana belirtmeniz gerekir. Bay Lantin şaşkınlıktan felce uğramış gibi bir iskemleye çöktü, sonra güçlükle mırıldandı. Ama iyi inceleyin, ben bunu şu ana kadar sahte sanıyordum. Kuyumcu sordu. Adınızı rica edebilir miyim? Tabii, adım Lantin. İçişleri Bakanlığı'nda memurum. Madrid Sokağı 18 sayılı evde otururum. Kuyumcu bir defter açıp baktı. Bu gerdanlık 1876 yılının 20 Temmuz günü Madrid Sokağı'nda Bayan Lantin'e gönderilmiş. İki adam karşılıklı bakışmaya koyuldular. Biri anlayamadığı olayın bunaltısından doğan bitkinlik, öbürü karşısındakinin hırsız olabileceği kuşkusundan doğan şaşkınlıkla. Sonra kuyumcu sözü sürdürdü. Gerdanlığı bana 24 saat bırakır mısınız? Size bir makbuz vereyim. Pekala. Bay Lantin kağıdı katlayıp cebine koydu ve bir uyur gezer gibi dükkandan çıktı. Caddeyi boydan boya geçti, yanlış yönde olduğunu fark edince bu sefer Sen Nehri üzerinden Tuileri Sarayı'na yürümeye başladı. Yine yanlış yolu. Şanzelize'ye döndü, bütün bu süre boyunca olaylara ve duruma akıl erdiremedi. Karısının mutlu mücevher olması imkansızdı, imkansız. Öyleyse armağan edilmişti bunlar. Kimden, niçin? Kaldırımın ortasına durdu. Birden bütün mücevherlerin armağan olması ihtimali geldi aklına. O anda yer sallanmaya koyuldu, üzerine bir ağaç yıkılıyormuş gibi kollarını uzattı, sonra baygın yere yığıldı. Bay Lantin bir eczanede kendine gelebildi. Evine götürülüp bırakıldı. Akşama kadar bağırmamak için mendilini ısırarak ağladı durdu. Sonra kalbi acıdan ve yorgunluktan parçalanmış olarak yatağa yığıldı, ölü gibi uyudu. Güneş ışınlarıyla uyandı, bakanlığa gitmek üzere kalktı ama bu halde çalışamayacaktı. Yönetmelik gereğince yazılı bir özür hazırlamayı düşündü, aklına kuyumcuya gitmek zorunluluğu geldi, yüzü utançla kızardı. Uzun uzun bocaladı, sonunda gerdanlığı bırakamayacağını anladı. Giyindi ve çıktı. Güzel güneşli bir gündü. Masmavi gökten neşeli, iyimser bir hava dağılıyordu. Elleri cebinde dolaşanları görünce, insanın paralı olması ne iyi, parası olan mutlu olur, dertlerinden kurtulur, dilediği yere gider. Ah, bir zengin olsaydım diye düşündü. Sonra açlığını duydu. Dünden beri tek lokma yememişti. Ceplerinin boş olduğunu hatırlayınca hemen gerdanlığa kaydı düşünceleri. 18 bin frank. 18 bin frank. Bir servetti bu. Pix Caddesi'ne yöneldi. Kaldırımlarda bir süre dolaştı. Kuyumcunun önünden geçti. 18 bin frank. Belki 20 defa dükkana girmeye kalktı. Utancından geri döndü. Ama açtı. Çok aç ve beteliği yoktu. Birden adımları hızlandı. Hiçbir şey düşünmeden girdi kuyumcuya. Dükkan sahibi ona büyük nezaket gösterdi, oturmasını rica etti. Öbür satıcılar da gelmiş, dudaklarının kenarında anlamlı bir gülümsemeyle Bay Lantin'i seyre koyulmuşlardı. Kuyumcu söze başladı. Soruşturmamı yaptım. Eğer gerdanını satmak kararındaysanız size teklif ettiğim parayı ödemeye hazırım. Tabii kararlıyım. Kuyumcu kasasından 18 bin frank aldı. Yeniden sayarak Bay Lantin'e verdi. Beriki titreyen ellerle makbuzu imzalayıp parayı cebine koydu. Dükkandan çıkarken kendisine gülümseyerek bakan kuyumcuya döndü. Başka mücevherlerim de var. Aynı mirasa ait. Onları da alır mısınız? Kuyumcu eğildi. Kuşkusuz. Bu sırada satıcılardan biri gülmesini güç tutturarak çıkmış, öbürü kahkahasını önleyememişti. Bay Lantin kızarak büyük bir ciddiyetle ekledi. Onları da getireceğim size. Bir arabaya atlayarak eve yöneldi. Bir saat sonra döndüğünde hala bir şey yememişti. Mücevherler tek tek incelenerek değer biçildi. Aslında hemen hepsi aynı dükkandan alınmıştı. Paranın miktarı arttıkça Bay Lanty'nin sesi yükselmeye başlamış, teklif edilen fiyatlar konusunda kuşkuya düşmeye koyulmuştu. Bir çift pırlanta küpeye 20 bin, bir bileziğe 35 bin, iğne ve yüzüklere 16 bin, yakut ve zümrütle içti bir tacı 14 bin frank değer biçilmişti. Toplamı 196 bin frank tutmuş, kuyumcu küçük bir espri yapmaktan kendini alıkoyamamıştı. Bunlar herhalde tasarrufunu mücevhere yatıran birine ait olmalı. Bay Lantin cevapladı hemen. Bu türlü bir tasarruf herhalde hepsinden daha iyi. Ertesi günü buluşup fiyatları yeniden görüşmek üzere vedalaşarak ayrıldı. Caddeye çıkar çıkmaz karşısında Vandom sütununu gördü. Öylesine bir kıvanç duygusu doldurmuştu ki içini bir an üstüne tırmanmaya düşündü. Kendini öyle hafif, öylesine özgür duyuyordu. En iyisi tıpkı bir balık gibi imparator anıtına zıplayıp oturmalıydı. Voisin adlı lokantada dört başı mamur bir kahvaltı yaptı, bir şişe de şarap içti. Sonra bir arabaya atladı, Brunus ormanına emrini verdi. Yanından küçümseyen bakışlarla geçen zenginlere bağırmak geliyordu içinden. Ben de sizler gibi varlıklıyım, 200 bin frankın sahibiyim. Birden aklına bakanlık geldi. Doğru şefinin yanına çıktı. Büyük bir güvenle konuştu. İstifamın kabulünü rica ediyorum. 300 bin franklık bir miras yedim. Sonra arkadaşlarına veda etti. Gelecekle ilgili tasarılarından söz etti ve Cafe Anglais'e giderek nefis bir yemek yedi. Hatta yan masada oturan bir tanıdık sandığı bir adama 400 bin franklık bir miras yediğini açıklamaktan kendini alamadı. Hayatında ilk defa can sıkıcı bir tiyatroda oturmadan bütün geceyi hafif kadınlarla geçirdi. 6 ay sonra yeniden evlendi. İkinci karısı çok sadıktı ama oldukça hırçın bir kadındı. Buna katlanmaya razıydı Bay Lantin. 10. ayrımın sonu sayfa 114, devamı 11. ayrımda.